Ayrım 44, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 423. Cross iki gün sonra East Hampton'daki psikiyatri kliniğinin lobisine giriyordu. Kapıda iki nöbetçi vardı, biri onu danışmaya götürdü. Danışmadaki kadın orta yaşlı ve iyi giyimliydi. Cross geliş nedenini açıklayınca kadın sevimli bir tavırla ona gülümsedi. ''Yarım saat beklemeniz gerekiyor.'' Bunun nedeni Rosemary'e önemsiz bir tıbbi işlemin uygulanmasıydı. Sona erdiği zaman size haber vereceğiz. Cross danışmanın hemen yanındaki bekleme odasında bir yere oturdu. Burada masalar ve yumuşak koltuklar vardı. Bir Hollywood dergisini aldı. Karıştırırken Los Angeles'ın dedektif kahramanı Jim Lucy ile ilgili bir yazıyla karşılaştı. Yazıda adamın kahramanlıklarından söz ediliyor, en son hırsız ve katil Marlowe'u nasıl öldürdüğü anlatılıyordu. İki şey Cross'u eğlendirdi. Birincisi babası bir mali servis bürosunun sahibiydi ve zalim bir suçlunun tipik bir kurbanıydı. İkincisi ise yazının son cümlesiydi. Jim Lucy gibi birkaç polis daha olsaydı sokaklarda işlenilen suçlar kontrol altına alınırdı. Bir hemşire Cross'un omzuna dokundu. İnsanı etkileyecek kadar güçlü görünüşlü bir kadındı. Tatlı bir tebessümle "Sizi yukarı çıkartacağım." dedi. Cross getirdiği çiçeklerle çikolata kutusunu aldı. Hemşirenin peşinden kısa bir merdivenden çıktı. İki yanında kapılar olan bir koridorda ilerledi. Son kapıya geldikleri zaman hemşire cebinden bir anahtar çıkardı, kapıyı açarak Cross'a girmesini işaret etti. Sonra kapıyı genç adamın arkasından tekrar kilitledi. Saçları düzgünce örülmüş olan Rosemary küçük bir televizyonu seyrediyordu. Arkasında gri bir sabahlık vardı. Cross'u görünce kanepeden fırlayarak onun kollarına atıldı. Ağlıyordu. Cross onu yanağından öptü, çikolatayla çiçekleri verdi. Rosemary, "Ah beni görmeye geldin" demek diye bağırdı. "Oysa ben babana yaptıklarım yüzünden benden nefret ettiğini sanıyordum." "Sen babama hiçbir şey yapmadın ki." Cross onu tekrar kanepeye götürdü. Televizyonu kapatıp kanepenin yanında diz çöktü. "Senin için kaygılanıyorum." Rosemary uzanarak genç adamın saçlarını okşadı. "Her zaman çok güzeldin. Babanın oğlu olduğun için senden nefret ediyordum. O öldüğü için sevindim. Zaten ben hep feci şeyler olacağını biliyordum. Ben havayı ve toprağı onun için zehirle doldurdum. Şimdi babamın bu olaya aldırmayacağını mı sanıyorsun?" "Cross don adil bir insandır" dedi. "Hiçbir zaman seni suçlamaz." Rosemary, "O seni kandırıyor diye söylendi. Herkesi aldattığı gibi. Ona asla güvenme. O kendi öz kızına kalleşlik etti. Torununa da, yeğeni Pippi'ye de ve şimdi sana da ihanet edecek." Sesi iyice yükselmişti. Cross Rosemary'nin yine kriz geçirmesinden korktu. "Yavaş konuş Rose teyze. Bana buraya geri dönmene neden olan şeyi anlat sadece. Neye bu kadar sarsıldığını?" Kadının gözlerinin içine baktı. Gençliğinde çok güzelmiş diye düşündü. Gözlerinde hala o saflık var. Rosemary fısıldadı. "Onları sana Santa diyor savaşını anlatmaları için zorla. O zaman her şeyi anlarsın." Cross'un omzunun üzerinden baktı, sonra başını iki elinin arasına aldı. Genç adam döndü, kapı açılmıştı. Şimdi orada Vincent'le Patty sessizce duruyorlardı. Rosemary yerinden fırlayarak yatak odasına koştu ve kapıyı çarparak kapattı. Vincent'in granit suratında merhamet ve çaresizlik vardı. Yatak odasının kapısına giderek vurdu. "Rose, kapıyı aç, biz senin ağabeyleriniz, sana bir zarar vermeyiz." "Cross, sizinle burada karşılaşmamız ne rastlantı?" dedi. "Ben de Rosemary'yi görmeye gelmiştim." Vincent lafı ağzında gevelemezdi. "Biz buraya Rosemary'yi görmeye gelmedik. Don Cuoguay de seni görmek istiyor." Cross durumu tarttı. Danışmadaki kadının Cuoguay'de birine telefon ettiği anlaşılıyordu. Bunun önceden planlanmış olduğu, Don'un onu Rosemary ile konuşmasını istemediği belliydi. Ama yaşlı adamın Vincent'le Patty'yi yollaması onu öldürecekleri anlamına da gelmiyordu. Yoksa böyle dikkatsiz davranmaz, kendilerini açıkça göstermezlerdi. Vincent'in ondan sonraki sözleri Cross'un yanılmadığını ortaya koydu. Ben seninle arabanda gideceğim Cross. Patty de kendi arabasıyla gelir. Claricuzio ailesinde bir cinayet hiçbir zaman teke tek işlenmezdi. Cross, Rosemary'yi böyle bırakamayız diye itiraz etti. Patty söze karıştı. Pekala, bırakabiliriz. Hemşire ona bir iğne yapıverir. Cross arabayı sürerken kayıtsızca konuşmaya çalıştı. Buraya gerçekten çok çabuk geldiniz Vincent. Vincent arabayı Patty sürdü diye açıkladı. Kahretsin, tam bir manyak o. Bir an durdu, sonra da endişeli bir sesle ekledi. Cross, kuralları biliyorsun. Neden Rosemary'yi görmeye gittin? Cross ah dedi, büyüdüğüm yıllarda Rosemary en sevdiğim teyzelerimden biriydi. Bu davranışın Don'un hiç hoşuna gitmedi. Cross'tan böyle bir şey beklemezdim dedi, seni iyi tanır. Genç adam aramızı düzeltirim dedi ama açıkçası kız kardeşin için gerçekten endişeleniyordum. Vincent içini çekti. Belki bu sefer krizi atlatamayacak. Biliyor musun, çok gençken babana aşıktı. Pippi'nin öldürülmesinin onu böylesine sarsacağı kimin aklına gelirdi? Cross, Vincent'in hiç de içtenlikle konuşmadığını sezdi. O bir şeyler biliyordu. Ama Cross sadece babam da Rosemary'yi severdi dedi. Vincent ama son yıllarda babanı hiç sevmiyordu diye hatırlattı. Özellikle kriz geçirdiği zaman baban hakkında söylemediğini bırakmıyordu. Cross lafı değiştirir gibi, sen Santadio savaşına katılmışsın dedi ama bana bundan hiç söz etmiyorsunuz, neden? Vincent, çünkü biz operasyonlardan söz etmeyiz diye cevap verdi. Babam bize bunun hiçbir yararı olmadığını öğretti. Sadece devam edersin. Bugün de halletmen gereken birçok sorun var. Cross sordu. Ama babam büyük bir kahramandı değil mi? Vincent bir an gülümsedi. Taş gibi suratının hatları biraz yumuşar gibi oldu. Baban bir dahiydi. Bir operasyonu Napolyon gibi planlardı. O plan yaptığı zaman hiçbir terslik olmazdı. Belki bir iki defa şanssızlık oldu. Cross ve babam Santadio'ya karşı yapılacak savaşı da planladı dedi. Vincent bu soruyu Don'a sor diye önerdi. Şimdi başka bir şeyden söz edelim. Cross uysal bir tavır takındı. İyi ya, ben de babam gibi öldürülecek miyim? Çoğunlukla soğukkanlı olan Vincent bu sözlere çok şiddetli bir tepki gösterdi. Direksiyonu yakalayarak Cross'u karayolunun yan tarafında arabayı durdurmaya zorladı. Sen çıldırdın mı? Sesi duyguları yüzünden boğuklaşmıştı. Claricuzio ailesinin böyle bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Babanda Claricuzio kanı vardı. O bizim en iyi askerimizdi, bizi kurtardı. Don onu kendi oğulları kadar severdi. Pippi'nin sadece şansı döndü. O kaçık kara hırsız. Ondan sonra yollarına sessizce devam ettiler. Kuague'deki malikanenin bahçe kapısında yine iki koruma bekliyordu. Verandada biri oturuyordu. Etrafta olağan dışı bir faaliyet yokmuş gibiydi. Don Claricuzio, Giorgio ve Patty malikanedeki çalışma odasında bekliyorlardı. Barın üzerinde bir kutu Havana prosu ve bir kap dolusu da bükülmüş siyah ince İtalyan sigarı vardı. Don Claricuzio kahverengi deri kaplı büyük koltuklardan birinde oturuyordu. Cross yaşlı adamı selamlamak için ona doğru gitti. Don yaşından umulmayacak bir çeviklikle ayağa kalkarak onu kucakladı. Sonra çeşitli peynir ve soğuk etlerin olduğu masayı işaret etti. Cross Don'un henüz konuşmaya hazır olmadığını sezdi. Kendine mozzarella peyniri ve salamla bir sandviç yaptı. Koyu kırmızı etten yapılmış olan salamın etrafında yumuşak beyaz yağdan bir çerçeve vardı. Mozzarella bembeyaz bir top gibiydi. O kadar tazeydi ki içinden hala süt sızıyordu. Tepesinde ise bir düğüme benzeyen tuzlu koyu bir parça vardı. Don, ben ancak yarım saat önce yapılmış mozzarella'yı yerim diye adeta övünürdü. Vincent ile Patty de yiyecek alırlarken Giorgio barmenlik yaptı. Don'a şarap, diğerlerine de alkolsüz içkiler getirdi. Yaşlı adam sadece süt damlayan mozzarella'dan yedi. Peynirin ağzında erimesini bekledi. Patty babasına bükülmüş sigarlardan birini verip yaktı. Cross, ihtiyarın midesi ne kadar sağlam diye düşündü. Don Clarico birdenbire, ''Croce fixio'' dedi. ''Rosemary'den öğrenmek istediğin neyse sana ben anlatacağım. Babanın ölümünün kasıtlı olduğundan kuşkulanıyorsun. Bu konuda yanılıyorsun. Ben araştırma yaptırdım. Anlatılanlar doğru. Pippi'nin şansı döndü. O bu meslekteki en ihtiyatlı adamdı. Ama böyle gülünç kazalar oluyor. İzin ver de içinin rahat etmesini sağlayayım. Babam benim yeğenimdi. O da bir Clarico'ydu ve benim en çok sevdiğim dostumdu. Cross bana Santadio ile yapılan savaşı anlatın dedi. 7. Bölüm Santadio Savaşı 18. Kısım Don Clarico şarabını yudumlayarak aptallara mantıklı davranmak tehlikeli bir şeydir diye söze başladı. Sigarını bıraktı. Beni dikkatle dinle. Bu uzun bir hikaye. Her şey hemen hemen 30 yıl önce geçti. Üç oğlunu işaret etti. Önemli bir şeyi unutursan bana yardım edin. Babalarının önemli bir şeyi unutması ihtimaline güldüler. Oturma odasındaki altınımsı ışığa sigarın dumanı karışıyordu. Yemeğin kokusu öyle keskindi ki sanki ışığı etkiliyordu. Bir zamanlar Santadio güç bakımından bize eşitti. Ama onlar fazla düşman kazandılar. Yasal güçlerin dikkatlerini üzerlerine çektiler. Ayrıca onlarda adalet kavramı da yoktu. Değer ölçüleri olmayan bir dünya yarattılar. Santadio ailesine pek çok ayarlama önerdim. Uzlaşmaya gittim. Barış ve huzur dolu bir dünyada yaşamak istiyordum. Ama onlar güçlüydüler. Bu nedenle şiddet düşkünü bütün insanlar gibi güçlerine fazla önem verdiler. Gücün her şey olduğuna inandılar. İşte bu yüzden aramızda savaş çıktı. Giorgio babasının sözünü kesti. Cross'un bu hikayeyi bilmesi neden gerekiyor? Bunun ona ne yararı olacak? Ya bize? Vincent gözlerini Cross'tan kaçırdı. Patty ise başını arkaya atarak genç adamı inceledi. Don'un üç oğlu da onun bu hikayeyi anlatmasını istemiyorlardı. Don, çünkü bunu Pippi ile Croce Fixio'ya da borçluyuz diye cevap verdi. Sonra yine genç adama döndü. Bu hikayeden istediğin anlamı çıkar. Ama kuşkulandığın o suçu ben ve oğullarım işlemedi. Pippi benim için oğlum gibiydi. Sen de torunum gibisin. Hepimizde Clarico kanı var. Giorgio yine bunun hiçbirimize yararı olmaz dedi. Don Clarico sabırsızca elini salladı. Sonra oğullarına şu ana dek anlattıklarım doğru değil mi diye sordu. Onlar da evet der gibi başlarını salladılar. Sonra Patty Santa diyorları ta başında ortadan kaldırmalıydık dedi. Don omzunu silkti sonra da Cross'a baktı. Oğullarım gençti, senin baban da öyle. Hiçbiri daha 30'una basmamıştı. Onların hayatlarını büyük bir savaşta ziyan etmelerini istemedim. Don Santa diyor, Tanrı ruhuna merhamet etsin. Onun 6 oğlu vardı ama onları oğullarından çok askerleriymiş gibi düşünürdü. En büyükleri Jimmy Santa diyor, eski dostumuz Gronwald'le çalışıyordu. Tanrı ona da merhamet göstersin. O günlerde otelin yarısı Santadio ailesinindi. Çocukların en iyisi Jimmy'ydi. Hepimiz için en iyi çözümün barış olacağını bir tek o anlıyordu. Ama ihtiyarla diğer oğulları kan dökmek için çıldırıyorlardı. Savaşın kanlı olması benim işime gelmezdi. Mantıklı bir şekilde konuşup onları ikna etmek, tekliflerimin akıllıca şeyler olduğuna inandırmak için zamana ihtiyacım vardı. Bütün uyuşturucu işleri de Santadio'lara bırakacaktım. Onlar da bütün kumar işini bana vereceklerdi. Ben Zanadu'nun yarısını istiyordum. Onlar da buna karşılık Amerika'daki bütün uyuşturucu işini kontrol edeceklerdi. Bu şiddetli ve kesin bir kontrol isteyen pis bir işti. Pek çok operasyon yapılmasını gerektiren pis bir iş. Kumar uyuşturucu işi kadar tehlikeli ve kazançlı değildi. Ama zekice yönetilirse uzun vadede daha değerli olacaktı. Bu da Clarico'ların gücünü arttıracaktı. Ben her zaman sonunda toplumun bir parçası olmak istedim. Kumar bir altın madenine dönüşebilir de, günlük riskleri ve pis yanı olmayan bir iş. Zaman bu bakımdan haklı olduğumu ortaya koydu. Ne yazık ki Santa diyorlar, her şeyi istiyorlardı, her şeyi. O günleri düşün yeğenim, bu hepimiz için tehlikeli bir dönemdi. Artık FBI biz ailelerin var olduğunu ve birbirleriyle işbirliği yaptıklarını biliyordu. Hükümet kaynakları ve teknolojisiyle birçok aileyi çökertti. Omerta duvarı çatlamaya başladı. Amerika'da doğmuş olan gençler canlarını kurtarmak için yetkililerle işbirliği yapıyorlardı. Neyse ki ben Bronx bölgesini yaratmıştım. Askerlerim olarak da Sicilya'dan yeni gençleri getirtiyordum. Ben bir şeyi hiçbir zaman anlayamadım. Kadınların pek çok belaya nasıl neden olduklarını. Kızım Rosemary o sırada 18 yaşındaydı. Kızım neden Jimmy Santa diyor'ya delice tutuldu. Rosemary Jimmy ile Romeo ve Juliet gibi olduklarını söyledi. Kimdi bu Romeo ve Juliet? Tanrı adına kimdi bu insanlar? Onların İtalyan olmadıkları kesindi. İlişkiyi öğrendiğim zaman bu duruma boyun eğdim. Santa diyor ailesiyle yeniden pazarlığa başladım. İki ailenin bir arada yaşayabilmesi için isteklerimi azalttım. Santa diyorlarsa bu dalalıklarından bunu bir zayıflık işareti olarak aldılar. Böylece bunca yıl süren o trajedi başladı. Don sözlerine ara verdi. Giorgio'ya bir bardak şarapla bir dilim ekmek ve bir parça sütlü peynir aldı. Sonra da babasının arkasında durdu. ''Neden bugün?'' diye sordu. Don, ''Çünkü yeğenimin oğlu babasının nasıl öldüğünü düşünerek endişeleniyor.'' dedi. ''Bizimle ilgili bazı kuşkuları varsa onları ortadan kaldırmalıyız.'' Cross başını salladı. ''Ben sizden şüphelenmiyorum ki Don Domenico.'' ''Don, herkes her şeyden şüphelenir.'' dedi. ''İnsanlar böyledir. Ama izin ver de sözlerimi sürdüreyim.'' Rosemary çok gençti. Dünyada olup bitenlerden haberi yoktu. İki aile de Jimmy ile evlenmesine karşı çıktığı zaman çok üzüldü. Ama bunun gerçek nedenini bilmiyordu. Bu yüzden herkesi bir araya getirmeye karar verdi. Bana sonradan aşkın her şeyi yeneceğine inandığını söyledi. O günlerde bana çok düşkündü. Karım genç yaşta ölmüştü. Ben de tekrar evlenmemiştim. Rosemary'yi yabancı bir kadınla paylaşmayı istemediğim için. İstediği hiçbir şeyi geri çevirmiyordum. Kızımın geleceği konusunda büyük umutlarım vardı. Ama Rosemary'nin bir Santa diyor ile evlenmesi. İşte buna gelemeyecektim. Görüşmelerini yasakladım. Çocuklarımın emirlerime itaat edeceklerini sanıyordum. Rosemary'nin üniversiteye gitmesini, başka dünyadan bir gençle evlenmesini istiyordum. Giorgio, Vincent ve Patty beni bu yaşamımda desteklemek zorundaydılar. Yardımına ihtiyacım vardı. Onların çocuklarının da daha iyi bir dünyaya kaçabileceklerini umuyordum. Ve en küçük oğlum Silvio. Don oturma odasında şöminenin rafındaki bir fotoğrafı işaret etti. Cross bu resme hiç dikkatle bakmamıştı. Onun tarihçesini de bilmiyordu. Rosemary'ye çok benzeyen 20 yaşında bir gencin fotoğrafıydı. Ama yüzündeki ifade daha şefkatliydi. Gözleri daha koyu renkti, bakışları da daha düşünceli ve daha zeki. Cross fotoğrafa rötuş yapılıp yapılmadığını merak etti. Penceresiz odanın havası sigara dumanları yüzünden daha kötü kokmaya başlamıştı. Giorgio'da pek büyük bir Havana purosu yakmıştı. Don Clericuzio, Silvio'yu Rosemary'den de daha çok seviyordum dedi. Çoğu kişiden daha iyi kalpliydi. Bir üniversite ona burs vermişti. Geleceği konusunda çok umutluydu. Ama Silvio çok saftı. Vincent söze karıştı. Sokaktan yetişen çocuklar gibi kurnaz değildi o. Hiçbirimiz oraya gitmezdik. Yani onun gibi yanımıza koruma almadan... Hikayeye Giorgio devam etti. Rosemary ile Jimmy Santa diyor, Commack Motel'inde buluştular. Kız kardeşim Jimmy ile Silvio birbirleriyle konuştukları takdirde iki aileyi bir araya getirebileceklerini sanıyordu. Silvio'ya telefon etti. O da kimseye bir şey söylemeden motele gitti. Üçü stratejilerden söz ettiler. Silvio, Rosemary'yi her zaman Rose diye çağırırdı. Ona söylediği son sözler, "Her şey düzelecek Rose," oldu. "Babam beni dinler." Ama Silvio bir daha babasıyla konuşamayacaktı. Ne yazık ki Fonsa ve Italo Santadio kardeşler Jimmy'yi göz hapsine almışlardı, onu korumaya çalışıyorlardı. Şiddetli birer paranoyak olan Santadio'lar, Rosemary'nin ağabeyleri Jimmy'yi bir tuzağa düşürmeye çalıştığından şüpheleniyorlardı. Ya da hiç olmazsa onu kandırıp evleneceğinden, bu da iki kardeşin ailedeki güçlerini azaltacaktı. Rosemary o gözü kara cesareti ve Jimmy ile evlenmeye kesin karar vermiş olması yüzünden Fonsa ile Italo'ya saldırganca davranıyordu. Genç kız hatta babasına, yüce Don Clariccuzio'ya bile karşı geliyordu. Hiçbir şey onu durduramayacaktı. Silvio motelden çıktığı zaman Santadio kardeşler onu tanıdılar. Delikanlıyı Robert Moses geçidinde kıstırdılar ve onu vurarak öldürdüler. Sonra Silvio'yu bir hırsızın öldürdüğünü sanılması için onun cüzdanıyla saatini aldılar. Tam Santadio'ların yapabileceği bir şeydi bu. Yine vahşice davranmışlardı. Ama Don Clariccuzio bir an bile bu hikayeye inanmadı. Sonra Jimmy Santadio Silvio'nun cenaze törenine geldi. Silahsız ve korumasız. Don'la baş başa konuşmak istediğini söyledi. Don Clariccuzio dedi, benim acım da hemen hemen sizinki kadar. Bu olaydan Santadio'ların sorumlu olduğunu düşünüyorsanız o zaman hayatım sizin ellerinizde. Babamla konuştum, o böyle bir emir vermemiş. Ayrıca benden size şunu söylememi istedi. Babam bütün tekliflerinizi yeniden düşünecek ve kızınızla evlenmem için bana izin de verdi. Rosemary yaklaşmış ve Jimmy'nin kolunu tutmuştu. Yüzünde öyle acınacak bir ifade vardı ki Don bir an yumuşadı. Keder ve korku kızına trajik bir güzellik vermişti. Gözleri yaşlarla parlıyordu. Ayrıca yüzünde hiçbir şeyi anlayamıyormuş gibi masum bir ifade vardı. Rosemary dönüp Jimmy Santadio'ya öyle büyük bir aşkla baktı ki Don Clariccuzio merhametli davranmayı düşündü. Yaşamı boyunca böyle bir şey pek ender olacaktı. Güzel kızının üzülmesine neden olabilir miydi? Rosemary babasına Jimmy dehşete kapıldı diye açıkladı. Santadio ailesinin bu olayla bir ilişkisi olduğunu düşünmenden korktu. Ailenin bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını biliyorum. Jimmy bana ailesinin anlaşma yapmaya razı olacağını söyledi, bana söz verdi. Don Clariccuzio Santadio ailesini yargılamış ve onları cinayetle suçlamıştı bile. Kanıta ihtiyacı yoktu ama merhamet bambaşka bir şeydi. Don sana inanıyor ve sözlerini kabul ediyorum diye cevap verdi. Gerçekten de Jimmy'nin masum olduğuna inanıyordu ama bu durumu değiştirmeyecekti, o da başka. Rosemary, evlenmene izin veriyorum ama bu evde değil. Ailemden hiç kimse de nikahında bulunmayacak. Jimmy, babana söyle. Nikahtan sonra onunla oturup işten söz edeceğiz. Jimmy Santadio, teşekkür ederim dedi. Sizi anlıyorum. Düğün bizim Palm Springs'teki evimizde yapılacak. Bir ay içinde bütün ailem orada olacak. Sizin ailenizin bütün üyeleri de davet edilecek. Gelmek istemezlerse bu da onların bileceği bir şey. Don alınmıştı bu olaydan hemen sonra mı? Bu kadar çabuk, tabutu işaret ediyordu. O anda Rosemary Don'un kollarına yığıldı. Babası kızın dehşetini sezdi. Rosemary ona ben hamileyim diye fısıldadı. Don eh diyerek Jimmy Santadio'ya gülümsedi. Rosemary yine fısıltıyla ona Silvio'nun adını vereceğim diye açıkladı. O da tıpkı Silvio gibi olacak. Don kızının siyah saçlarını okşayarak onu yanağından öptü. İyi iyi ama ben yine de düğüne gelmeyeceğim. Rosemary biraz olsun cesaretini topladı. Don'u yanağından öptü. Baba birinin gelmesi gerekiyor. Bizden birinin beni mihrabın önüne kadar götürmesi şart. Don yanında duran Pippi'ye döndü. Düğünde aileyi o temsil edecek, o benim yeğenim, dans etmeye de bayılır. Pippi kuzinini mihrabın önünde damata sen teslim edeceksin. Ondan sonra hepiniz dans ederek okyanusun dibini boylayabilirsiniz. Pippi eğilerek Rosemary'nin yanağına bir öpücük kondurdu. Sahte bir nezaketle ben düğünde olacağım dedi ve Jimmy gelmezse seninle birlikte kaçarız. Rosemary minnetle Pippi'ye bakarak onunla kucaklaştı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 435.